Ayrım 23.
Haklı, yerden göğe kadar haklı hem de. Madrid'in 2 gün bile dayanamayacağını söylüyorlardı. Ne çabuk unuttun. Tam 2 yıl dayandı. Silahlandırın işçileri, görürsünüz ne mucizeler yaratacaklardır. Tessa omuzlarını silkmişti. Zaten seninle konuşulmaz. Geçmişte yaşıyorsun hep. Yani sana kalırsa 70 tümen askerle 3000 tane tank bir avuç barikatın önünde gelip duracak. Öyle mi? Komünistlere silah dağıtmak çılgınlığı da işin cabası. Sen bayılırsın tabii böyle bir şeye. Ama sen istisnasın. Bütün radikaller yeri göğü birbirine katar öyle bir şey olsa. Hele sosyalistler? Ya hele sağcılar? Geçenlerde Picard bana ne dedi bilir misin? İşçiler iktidara el koymayı denerse cepheyi açarım dedi. Hemen tevkif ettirmelisin onu. Brutal'i de. Reno ihanetten söz etti mi etmedi mi? Bu durumda üstüne düşen görevi yerine getirmeni talep ediyorum. Bütün bu güruhun sana diş bilediğini anla artık be adam. Brutal iktidara geçecek olursa senin gözünün yaşına bile bakmayacaktır. Bir radikalden, pis bir masondan, bir halk cephesi yaratığından başka bir şey değilsin onun gözünde. Al bak yazdıklarına inanmıyorsan. Bir bildiri uzatmıştı Fogger. Tessa daha ilk bakışta gördü kendi ismini. Elleri titremeye başlamıştı aniden. Arabanın sarsıntısından da hiçbir şey okunmuyor dedi. Bal gibi okumuştu oysa. Sokak fenerlerini de sallandıracağız. Bildirinin altında Haçlı Kumanda Heyeti imzası vardı. Araba bakanlığın kapısında durduğu vakit Tessa titreyen bir sesle ''Acı şeyler söyledimse beni bağışla'' dedi. ''İnan ki çok üzgünüm ama çok.'' Eve döndüğünde dikkatle okudu bildiriyi ve birdenbire anladı. Haklıydı Fogger. 36'da sıkıp havalandırdığı yumruğu, Viyar'da beslediği dostluğu ve denizi kurtarmak için mücadele edişini hiçbir vakit bağışlamayacaktı ona Brutal ve adamları. Yarım saat kadar uyukladı. Bir alay mülteci, tank, dar ağacı geçti gözlerinin önünden. Uyanmıştı, divana oturdu ve dizlerini kollarının arasına alarak... Söz konusu olan ben değilim dedi yüksek sesle. Fransa. Fransa'yı düşünmek gerekiyor. Daha bir hafta önce paniğe kaptırmıştı kendini. Gitmek, kaçmak istiyordu. Ama şimdi sükunetle yürüyebilirdi ölüme doğru. Ne yazık ki sorumluluk taşıyordu üzerinde. Bakandı ve hakkı yoktu ölmeye. Bir şeyler yapması, memleketi kurtarmayı denemesi gerekiyordu. O, Dukam çılgınının işi işti doğrusu. Sadece kendini düşünen, kendi reklamını yapan bir adam. Bir egoist sözün kısası. Temel rütbeli bir milletvekili. Ne kadar hazin bir tablo. Ne yapabilir sanki bir Dukamp? Ne gelir ki elinden? Memlekette Temel kıtlığına kıran girmiş gibi. Hayır hayır, bağırıp çağırmak değil. Üstatça bir numara gerekli burada. Olağanüstü bir buluş, büyük çapta bir manevra gerekli. Moskova ile yeniden uzlaşmanın şart olduğunu söylemez mi hep Mandel? Almanlar çoktan anladı Rusya'nın ne yaman bir kuvvet olduğunu ve o aptal Daleyder de bizi Ruslarla kanlı bıçaklı hale getirdi. Tessa şu anda Mannerheim'a yardım meselesinde şiddetle itiraz etmiş olarak hatırlıyordu kendini. Uçağa ihtiyacımız olduğunu söylüyordu Davis'e. Ruslar bize pekala 1000 kadar bombardıman uçağı verebilir. Satın alırız veya değiş tokuş ederiz bir şeylerle. Bu ikinci şık daha iyi. İyice hayale kaptırmıştı kendini. Bu tarihi anda yüce bir görev yükleniyordu omuzlarına. İradesiz ve ahmak insanlarla doluydu her taraf. Şu kendini beğenmiş Röne'ye bak bir kere. Ya o burnunun ucundan ötesini görmeyen dalay eder. Mahvettiler Fransa'yı sersemler. Ama Tessa olanca cüretini harekete geçirerek imkansızı mümkün kılıp durumu kurtaracaktı. Moskova ile anlaşmalıydı. Evet evet, o zaman İtalyanlar harbe cesaret edemez. Ya Almanlar? Almanları da korku alır bu durumda. Kolay mı? Köklü bir değişiklik olur Fransa'da. Zafere, yeni baştan inanır halk yanları ve tıpkı 1917'de Clemenceau'ki gibi bu sefer de Tessa'nın vatanı kurtardığını haddine düşen varsa kabul etmesin. Fugger'i bakanlığa davet etmişti. Geldiğin için çok teşekkür ederim dostum. Son konuşmamız birçok meselede gözümü açtı benim. Meğer biz başkalarının ağzında yemlik durumundaymışız. Şimdi dinle. Sana planımı açıklayacağım. Moskova'ya göndereceğiz seni. Ne dersin? Seni veya Pierre Cotto. Moskova'ya mı? Ne yapacakmışım ben orada? Sana çok saygıları var. Ama reddedecek olursan Pierre Cotto'da başvurabiliriz. Ne yapacağım ben orada diye soruyorum sana. Ne demek ne yapacaksın? Çünkü böyle bir gezi büyük bir tesir yaratacaktır. Mesela İtalya üzerinde. Sonra bizdeki maneviyatı da düzeltir. Hem Ruslar niçin bize harp malzemesi vermesin yani? Mesela birkaç yüz uçak. Fugger birden öfkelenmişti. Sen aklını mı kaçırdın diye haykırdı. Ne demeye uçak verecekmiş Ruslar sana? Daha 2 ay olmadı, sen değil miydin Bakü'yü havaya uçuralım diye bağıran? Asla, asla öyle bir şey yapmadım ben. Tam tersine ben muhaliftim Bakü'nün berhava edilmesine. Ama o Daleyder'in inatçılığı yok mu? Ah, Van Klus boğası derler ya Daleyder'e, katiyen doğru değil. Basit bir eşek o kadar. Hem sonra, şimdi geçmişi hatırlamanın sırası mı canım? Biz şu anda Moskova ile dostluk bağları tesis etmek arzusundayız. Ve sen de bana yardım edebilirsin. Rusların tutup da seni ciddiye alacaklarını sanıyorsun, öyle mi? Alay ederler adamla, alay. Haksız da sayılmazlar. Her şeyden önce açık konuşalım. Kimi temsil ediyorsunuz siz? Arkanızda koskoca bir boşluk var, o kadar. Öte yandan da işçileri deliye tıkmakta berdevamsınız. Daha bu sabah 8 komünistin mahkemeye sevk edildiğini yazıyordu gazeteler. Sonra o Van Klus boğası mıdır, eşeğe midir, her neyse, bugün kabinede Dışişleri Bakanı. Fransız halkı anlaşabilir Moskova ile ancak. Sen değil. Sana bir tek tavsiyem var. Derhal Cumhurbaşkanı'na yazıp istifa ettiğini bildir. Bize gerekli olan bir hükümet değil, bir milli selamet komitesidir. Ve kapıyı çarparak çıkıp gitti. Tessa başkaca ne gibi bir teşebbüste bulunabileceğini düşündü bir süre. Bu durumda komünistlere başvurmaktan başka çare yoktu. Deniz de babasıyla bozuşmak için tam zamanını seçmişti hani. Ah deli kız, ah. Ferono ile görüşmeye karar verdi sonunda. Ferono sık sık komünistleri savunan bir avukattı. Komünistler arasında bir alay tanıdığın var biliyorum. Bir mektup yazsam ulaştırabilir miydin? Kime? Kıpkırmızı olmuştu Tessa. Güçlükle telaffuz etti. Kızıma. Çok önemli bir mesele ve çok acele. Hayatta her şeyden fazla değer verdiğim bir varlığın bekası söz konusudur. Peki yaz. Sinsi bir alayla ekledi Ferone. Hafiyelerin işgüzarlık etmezse mektup bu akşam yerini bulur. Tessa yazıyordu. Deniz, seninle konuşmam lazım. Özel bir mesele değil, son derece önemli bir memleket davası. Tekrar ediyorum, benimle veya herhangi bir çıkar meselesiyle ilgili bir durum değil. Ayrıca bu ziyaretten hiç kimsenin haberi olmayacağını sana temin ederim. Bedbah baban Paul Tessa. Yemekten sonra bakanlar kurulu toplantısına gitti. Bir kulağından girip öteki kulağından çıkmıştır Reynon'un okuduğu rapor. Vegan dönmüş bulunmaktadır. Durum şüphesiz kritiktir. Buna rağmen bir karşı taarruz için hazırlıklarımız devam ediyor. İngilizler şimdiden hücuma geçmiş durumdadırlar. 5. tümen Aras'a yaklaşmaktadır. Kendi düşüncelerine dalmıştı Tessa. Toplantıdan sonra Reno'yu yakalayıp bir köşeye çekti. Moskova ile bir yakınlaşmaya ne dersin? Vallahi azizim, şu son günlerde vaziyet öylesine ciddileşti ki bütün vaktimi askeri meseleler kaplıyor. Diplomasi olduğu gibi bodine bıraktım. Tessa o gece bir uyku ilacı aldı ve sabah 8'e kadar uyudu. Bir hanımın kişisel bir mesele için kendisini görmek istediğini haber verdikleri vakit kahvaltı etmekteydi. İçeri alın. Kendi icat etmiş olduğu oyuna o kadar dalmıştı ki babalık duygularını tamamıyla unutmuştu. Deniz'in yüzüne dikkat bile etmedi. Kızıyla değil de bir milletvekiliyle konuşuyordu sanki. Deniz soğuk bir edayla, "Eğer bu bir tahrikse başarı kazanamayacaktır," dedi. "Parti buraya geldiğimi biliyor." "Biliyor mu?" "Mükemmel. Durumun son derece ciddi olduğunu bilmez değilsin Deniz. Büyük bir bozgunun arifesindeyiz." Bütün izzeti nefes meselelerini bir kenara bırakmak gerekiyor şu anda. Söz konusu olan Fransa'nın selametidir. Oysa insanın memleketini kurtarabilmesi için her şeyden önce şevkli olması lazım. İşte ben komünistlere elimi uzatıyorum. Biz kendi yönümüzden baskıya son vereceğiz. Onlar da propagandalarını kessinler. Söylemek istediğimi anlıyor musun? Yurttaşlık göreviniz Moskova'ya tesir etmektir. Öyle sanıyorum ki Pierre Cot'u göndereceğiz Moskova'ya. Önce Fogger'i düşündüm ama ihtiyar. Sonra laf aramızda biraz da ukaladır. Öyle değil mi? İşte bu teklifimi Torres'e veya Duclos'a veya Kaşin'e tek kelimeyle sorumlu yöneticilerinize ulaştırman için çağırdım seni. Eğer gerekirse kendileriyle bizzat görüşebilirim. Her şeye hazırım Fransa için. Bu sözlerinizi ciddiye alacaklarını hiç sanmıyorum. 34 bin komünist var hapishanelerde. Önce onları serbest bırakmakla işe başlayın. Ve çekilin iktidardan. Halk hükümetine terk edin yerinizi. İktidar bir ev değil. Ha deyince terk edilmez. Öfkelenmişti Tessa. Ama hemen toparladı kendini ve soğukkanlı bir sesle devam etti. Anayasanın emirlerine itaat etmekteyiz biz. Parlamento güven oyunu geri almadıkça çekilemeyiz. Tutukluları serbest bırakmaya gelince, ben kendi payıma bunda bir sakınca görmüyorum. Ama korkarım ki bu tasarıyı gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Çünkü sosyalistler muhalif. Daha dün Serol, komünistleri siyasi hayata döndüremeyeceğini söylüyordu bana. Ve kendisine bugün bize lazım olan şeyin milli birlik olduğunu ima ettiğim vakitte, ilkin komünistler silahı bıraksın cevabını verdi. Görüyorsun ki durum karışık. Sağcılar da üzerimize saldırmak için küçücük bir fırsat bekliyor. Komünistleri serbest bırakacak olursak daha ilk oylamada devrilir hükümet. Bitkin bir haldeydi Deniz. Bütün şu son günler boyunca askerlerle konuşmuştu hep. Ve dehşet verici ihanet ve alçaklık hikayeleri dinlemişti. Mültecilerle gelen bir ıstırap dalgası kaplamıştı Paris'i ve polis işçileri tevkife devam ediyordu. Daha dün güler yüzlü Lucy'yi almışlardı içeri. Fabrikada birlikte çalışıyorlardı. Sokak ortasında tevkif etmişlerdi Lucy'yi. Ardında bir bebek bırakıyordu. Lucy çocuğunu da beraberine almak için itirazda bulunmuş, kendisini nereye götürdüklerini sormuştu. Sizi ilgilendirmez cevabını vermişti ajanlar. Michaud, kuzeyde kuşatılmış olan ordudaydı. Deniz'in almış olduğu son mektuplar Mayıs tarihini taşıyordu. Savaşmalardan önce yazmışlardı yani. Sinirleri iyice gergindi, birden koyuverdi kendini. Hıçkırmaya başladı. Fogere'yi de tüm planları da unuttu Tessa. Kızıydı bu karşısında ağlayan. Deniz'di ve ne kadar zayıflamıştı ya Rabbim. Kıt kanaat yaşıyordu şüphesiz. Kim bilir nerelerde gizleniyor geceleri ve her an tevkif edilmek korkusuyla. Kelimeler kendiliğinden döküldü ağzından. Benim zavallı küçük yavrum. Deniz derhal toparlandı, şaşkın bir bakışla babasına baktı. Hiçbir zaman anlamayacaksınız niçin ağladığımı ve babam olduğunuzu, ikimizin de aynı dili konuştuğumuzu, aynı bombayla ölüp gidebileceğimizi düşünüyorum da. Anlamıyor musunuz daha? Aramızda bir bağ bulunduğu duygusuna bile tahammülüm kalmadı. Bense bir kızım olduğunu duymaktan bir an bile geri kalmadım. Odayı arşınlamaya koyulunca Deniz'i buraya ikna etmek için çağırmış olduğunu hatırladı. Parti kavgalarını bir yana bırakalım Deniz. Bana yardım etmelisin. Ben Fransa'yı kurtarmak istiyorum ve sana da şimdi Fransa'nın başı için yeter. Bir zamanlarda hep annenin başı için der dururdunuz. Fransa'nın başı için Fransa'nın. Tamamlayamadı sözlerini. Mülteciler, askerler geçiyordu gözlerinin önünden. Hıçkırıklarla sarsılıyordu. Zayıflığını bir kere daha göstermek istemedi. Tessa'ya ve koşarak çıktı. Tessa hiddetlenmişti. Sanki bir azize dedi kendi kendine. Lucien kepazenin biridir tamam ama bundan da daha insandır. Ne biçim kız bu? Ne kendisi yaşar ne de başkalarını yaşatır. Histerik işte. Hemen koşup Bodin'i buldu ve Pierre Cot'u görevlendirmek meselesini açtı. Ama o konuya girmekten kaçındı Bodin. Döndürüp dolaştırıp İtalya'ya getirdi sözü. bazı tavizlerde bulunmanın vaktidir diyordu. Cibuti'yi terk edersek İtalyanlara, hatta Tunus'un bir kısmını versek, İngilizler üzerinde de baskı yapabiliriz. Onlar da bir şeyler versin. Malta adasını mesela. Mussolini müzakereye girmeye hazır. Yalnız Roma ile bu işi başarabilecek bir adam yollamak gerekiyor. Lavelli veya Brutelli. Bodin'den ayrılır ayrılmaz Voghera'ya telefon etti. Korkarım ki beni yanlış anladın. Seni veya Pierre Cotu kesinliği olmayan bir işle görevlendirmek söz konusu. Galicia madenleri için tazminat konusunda müzakereye girmek için bir görev mesela. Ya da kereste ithalatı konusunda. Görev bile değil aslında. Bir çeşit zemin yoklaması. Böyle bir gezi hariçte de bir çeşit zemin yoklaması şeklinde yorumlanacaktır ve biz hiçbir angajmana girmiş olmayacağız. Savcılara da saçmalamayın diyeceğiz. Moskova'da elçimiz bile yok. Brutel'in çenesi böylece kapanmış olur. Kaldı ki bir yandan da Mussolini ile ciddi müzakerelere girişmek üzereyiz. Ve İngilizler İtalyan gemilerini her türlü kontrolden muaf tutacaklarına dair bize söz verdiler. Bir zafer sayılmaz mı bu? Dinliyor musun beni? Cevap gelmedi. Reseptörü öfkeyle fırlatıp atmıştı Foger. Tessa'nın planı yürümemişti. Kendini teselli etmek için arabaya atlayıp şehrin kenar mahallelerinde bir gezintiye çıktı. Harika bir gündü doğrusu. Leylekler, yaseminler, salkım çiçekleriyle doluydu ortalık. Havada nefis bir koku vardı. Duygulandı. İlk bahar bu dedi kendi kendine. Her şeyi siliyor. Vincent ormanına uğradı dönüşte. Askerler tanklar için hendek kazıyorlardı. Önce hal hatır sordu Tessa, sonra da neşeli bir sesle "Paris'i ele geçirmek için hiç kimsenin haddine düşmemiştir. Aslanlar gibi savunacaktır Paris kendini." 21. Picard'ın bütün şehirlerine benzer küçücük bir şehirdi bu da. Bir meydan ve tuğladan yapılmış basit evlerin sıralandığı uzun bir cadde. 16. yüzyıldan kalma bir belediye binası süslemekteydi meydanı. Kulenin üzerinde altından bir aslan heykelciği. Binanın yanında bir lokanta. İsmi Chavel Blanc. Sonra ilk kahvecik ve bir büyük mağaza. Şehir nüfusunun büyük kısmını 2 kilometre ilerideki bisiklet fabrikasında çalışan işçiler teşkil ediyordu. Kadınlar arasında bir alay usta dantelacı vardı. Açık kapıların önüne oturur, iğnelerini tıkırdatırlardı durmadan. Yazları tek tük turist uğrardı şehre. Belediye binasını ziyaret eder ve meydanda bira içerlerdi. Kışları ise işçiler yemekten sonra kahvelere doluşur, uzun pipolarına tütün koyup siyaset tartışırlardı. Savaştan önceki belediye başkanı bir komünistti ve 14 Temmuz bayramında belediyenin damında iki bayrak dalgalanırdı yan yana. Duvarlarda hala kahrolsun faşizm, yaşasın halk cephesi yazıları okunmaktaydı. Bayram günlerinin arifesinde ardıç rakısı içilirdi. Daima ve horoz dövüşü tertiplenirdi. Öldüren Buse filmi oynardı sinemada. Kanal boyunca gezinerek nülüfer toplardı aşıklar. Şehir erkenden uyuyordu. Saat 11 dedi mi hiç kimseyi bulamazdınız sokakta. Belediye binasının saati işitilirdi sadece ve zaman zaman bir ninni yükselirdi küçük evlerin birinden. Uyusun da büyüsün. İlk bomba istasyon civarındaki bir eve isabet etti. Yaşlı bir demirci ölmüş, iki kadın da yaralanmıştı. İkinci bomba ise belediye sarayını yerle yeksan eyledi. Molozlarla dolmuştu meydan. Yıkıntıların arasında büzülüp kalmıştı altın aslancık ve ahali kaçmıştı. 18 bin nüfustan 100 kişi ya var ya yoktu. Kahvenin sahibesi mineli bir cezveyle yaklaştı ve Nişad'ın fincanını doldurduktan sonra alçak sesle "Gidiyor musunuz?" diye sordu. "Henüz geldik daha." "Gideceğinizi söylediler de herkes kaçtı biliyor musunuz? Bir tek ben kaldım. Annem hasta, gitmeyecekler dedim sizin için kendisine." Nişad gülümsüyordu. "Gitmeyeceğiz tabii. Dehşet verici bir şey bu olup bitenler. Arkalarına bile bakmadan kaçıyor insanlar. Engel olan da yok kendilerine. Kepazelik doğrusu. Bir de tutmuş bizi Finlandiya'ya göndereceklerdi. Şöyle bir görünüverdi Almanlar. Kodunsa bul artık bizimkileri. utanmaz herifler. Ah ah, başka insanlar gerekti bize. Ama içiniz rahat olsun, kalacağız. Mahzeniniz var değil mi? Eşyanızı oraya taşıyın ve bekleyin. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Tabur kumandanı Fabre, şehri her ne pahasına olursa olsun savunma emri almıştı. Zararsız bir yarı çılgın gözüyle bakıyorlardı Fabre'ye. Üstad bir aperatifi sabahleyin içiyor ve kaktüslerin güzelliği hakkında nutka başlıyordu. Ama büyük bir cesaret gösterisinde bulunmuştu şu son günlerde. Kambari'de tabur vuruşa vuruşa ricat ederken iki kere karşı hücuma geçmiş ve Almanlar tarafından kıstırılıp esir edilmiş 12 askeri kurtarmışlardı. Pike bombardıman uçaklarının ilk taarruzunda Fabre, erlerden birinin elindeki tüfeği kaparak ateş etmeye koyulmuştu ve herkesin maneviyatını yükseltmişti bu. Panik önlenmişti. Bir de uçak düşürüldüğü o gün. Ama tabur bir hafta zarfında üçte bir nispetinde kayıp vermişti. Emri aldığı vakit iyice afalladı Fabre. Her ne pahasına olursa olsun demesi kolaydır. Almanlar tanklarla saldıracak olurlarsa nasıl dayanabiliriz ki? Askerleri Mişadu'ya taptıklarını biliyordu Fabre. Nitekim Albay Kieru iki bölüğü terhis etmek istediği vakit engel olmuştu. Ve Le Havre ayaklanmasında örtbas etmişlerdi. Herhangi bir karar almadan önce daima Mişadu'nun nabzını yoklardı. Bay Don Quixote ne düşünür bu mesele hakkında? Bu sefer de öyle oldu. Mişad'ın cevabı kesindi. Dayanmalıyız. Paris'le çoktandır teması kaybetmiş olan Mişad, partinin direktiflerinden yoksun kalmıştı. Tek başına karar vermesi gerekiyordu. Ama tereddüt etmedi. Onlar alçak insanlar olamazdı. Hayır, bütün herkese göstereceğiz nasıl dövüştüğümüzü. Böyle bir durumda ne Reynon'un, ne Tessa'nın, ne Dalaider'in önemi var. Fransa için çarpışıyoruz şu anda. Ve her yer düşmanla dolu. Kimi eline kelepçe vuruyor, kimisi de yukarıdan bombalıyor seni. Önünde Hitler'in adamları var.